5x5'in yeni bölümünden hepinize merhabalar. Ben Mehmet Can Özen.
Ben Cemre Karapınar.
Ben Yüksel Murat Şener.
Evet abi, bir sene sonra seni tekrar konuk alıyoruz. Tam bir sene olmuş.
Aynen öyle, benim için büyük bir keyif. Tam mı bir sene olmuş?
Tam bir sene olmuş.
Bir seneden belki bir tık daha fazla ya. Değil mi? Korona var. Yoktu abi o zaman.
Yoktu. Çünkü sen geldikten 10 gün sonra kapandı zaten.
O zaman yine Mart'ın başlarında çekmişiz geçen sene.
Evet.
Bildiğim müthiş yaz getirmiş olay.
O zaman bizim şu aletimiz var mıydı?
Yoktu.
Telefonla alıyorduk.
Tabii.
Geliştirdik kendimizi.
Evet. Abi süpersiniz. Kamera var artık. Çekiyorsunuz da yani.
Tabii. Yeni formatımızın ikinci konu olacaksın bugün. Abi nasılsın? Nasıl gidiyor? Biraz bir small talk yapalım ya.
Tabii ki. Abi güzel gidiyor. Çalışıyoruz bildiğin gibi. Bu cumartesilerin açılması bir tık iyi oldu içerik üretmemiz açısından. Onun dışında işte birazcık tabii ki sürtünme, friction daha fazla. Hani zamanlardan dolayı, durumdan dolayı hepimizin içinde bulunduğu. Ama çalışıyoruz yani genel olarak, özellikle şu son zamanlarda keyfim daha yerinde diyebilirim. Enteresan bir şekilde her şey daha kötüye giderken artık bir adaptasyon durumu. Yani öyle. Onun dışında spor hayatım da güzel gidiyor. Şimdi yeniden seneler sonra PR çıkarmaya ve hani böyle yeni kilomda hatta all time rekorlar hani böyle çıkarmaya başladım kendim için. Ondan dolayı mutluyum.
Çok iyi. Bir de son zamanlarda bir challenge'ınız varmış galiba.
Evet, bir calf challenge'ımız var. Ondan dolayı ayak bileklerimi zor oynatıyorum var. Arabada pedala böyle basamıyorum. Titriyor. Calf challenge'ımız var. 4 hafta. Haftada 4 gün. Hatta bazen 5 gün çalışıyorum ama aramızda calf. Haftada 4 gün böyle 4'er 5'er setten, 2'şer hareketten çalışıyoruz. Ve hani umuyoruz ki calf'lar büyüyecek sakatlanmadan.
Umarım. Bakalım Aşil'in X kim sakatlayacak? Ben de böyle bet atayım ortaya. Oranları açalım.
Abi onu diyorduk. Ben bir de hani 3 senedir çalışmıyorum. Ne ip atlıyorum. Hani mesela benim böyle bir zıplama antrenmanım da yok. Yani parmak ucuna kalkmayı yeniden öğrenmeye başladım.
Emre bence en geç sakatlar o zaman.
Kesinlikle.
Abi dinledin mi bir önceki bölümü bilmiyorum ama Tiki Taka formatı... Dan kısaca bahsedeyim sana. Hı hı. Evde bu bölümü yeni dinleyecek olanlar veya bizi ilk defa dinleyecek olanların da bir fikri olsun.
Tamam.
Tiki Taka'da ben sana daha önceden belli kelimeler ve sorular hazırladım. Bu hem genel hem kişisel olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ben sana bunları seri bir şekilde soracağım ve senin de seri bir şekilde cevaplamanı isteyeceğim.
Hadi bakalım.
Tabii evet, hayır, var, yok gibi muallak cevaplar veremezsin veya böyle genel cevaplar veremezsin. Ve şöyle de bir jokerimiz var. Ben bitirdikten sonra Cemre abi benim de hiç bilmediğim belli şeyleri sana sorabilir. Ama sormaya da bilir.
Hadi bakalım.
Var ya, bu bölüm hiç aklıma bile gelmedi bu bölümde. O yüzden belki aklıma şeyler gelir. Aşırı sürpriz bir şeyler çıkabilir yoksa.
Hadi bakalım. Hadi kitlenmemeye çalışacağım. Hı. Hedefim olabildiğince hızlı cevaplamak. Evet. Hadi bu kısımda böyle bir doğru veya yanlış cevap şeyi yok zaten.
Yok. Yok. Öyle cevap seçenekler yok.
Hadi bakalım. Yani
senin için duygusal bir şey varsa ondan da bahsedebilirsin. Abi peki ben şu Tiki Taka'nın önünde sana başka bir soru sormak istiyorum.
Tamam.
Ekibin en ağır sağlam üyesi olmak nasıl hissettiriyor?
Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Ağır ve sağlam kavramlarına ayrı ayrı
uyuyorsun.
en çok uyan olabilirim tabii ki ama bana kalırsa biyonik komando olarak Emre son bir senedir sağlam önümde.
Evet.
Yani hani beni de iyi motive etmiyor değil. Yani o kulvara girmiyorum ama kendi kulvarımda daha fazla ilerlemem lazım ki belli bir denklik evet. tutturabileyim. Zaten Furkan hani bu grubun beyni diyeyim, tilkisi diyeyim, kurnazı diyeyim, atılganı diyeyim, ondan böyle bir şey beklemiyorum. Ondan dolayı artık o kısmı hani diyor böyle bazen squat'ta geçeceğim, deadlift'te geçeceğim, bench'te işte bro hareketi uğraşmam falan filan diye ama ben çok kulak asmıyorum açıkçası dürüst olmak gerekirse. Abi bu aralar kilo verdim bu arada, çok ağır sağlam, yani 85-86 kiloyum biraz enteresan olarak. En son geldiğinde 90 küsürdüm sana.
Evet.
Öyle.
Tamam o zaman. Tiki Taka'ya başlayalım.
Tiki Taka'ya başlayalım bakalım. Beyni böyle spontenlik özelliğini artılamaya yükseltmeye tamam. çalışıyor.
Gönderiyorum.
Hadi bakalım.
Şınav.
Kas.
Barfix.
Sırt.
Deadlift.
Kalça.
Abi bunlar egzersizler hangi bölgeleri çalıştırıyor değil. Kendine gel.
Tamam tamam, biraz daha biraz daha out of box, tamam, hadi bakalım.
Kas anatomisi kitabı gibi yanıttı adam. Ben şınav deyince şey falan dersin dedim. 5 yaşından biri çekerim. 5
yaşından biri çeker. Tek kelime yani, evet. Olabildiğince hızlı.
Yok, tek kelimeyle sınırlandırmak tamam. Zorunda değilsin ya.
Tamam.
Bench press.
Dünyanın en güzel hareketi.
Biceps curl.
Bro.
Strongman.
Ağır.
Futbol.
Atletik. Hız. Çok sevmem. Çok sevmem.
Peki basketbol?
Basketbol... Zıplama, yüksek, yüksekler.
Karın kız.
Estetik, şekil şukul.
Protein.
Takviye. Aklıma ilk takviye geldi lan protein. Harbiden. Direkt supplement.
Tavuk pilav.
Leş.
Peki tatlı?
Sevmem.
Aqua mı?
Çok benzettiler. Çok benzettiler artık yani.
Abi beni de benzetiyorlar ama saçlarım açıkken aynen.
Benziyor. Senin hatta saçlarının kıvrımı daha çok benziyor bir bakıyorsun.
Eyvallah abi.
Yükler bir tık düz.
Uzun saç.
Abi problem. Efor, uğraş, sıkıntı. Her gün yarım saat duş.
Abi ben onu 10 dakikaya düşürdüm bari ya.
Ciddi misin? Evet. Nasıl abi yani? Şimdi bak ben sayıyorum sana tamam. Aşamaları. Tamam. Giriyorsun şampuanla, tamam mı? Her tamam. Tabii ki haftanın her gün şampuanlamıyorsun uzun saçı. Çok çünkü doğru. Problem. Şampuan veya yıka, bakım kremi, bakım kreminden sonra tara, çıktıktan tamam. Sonra taradıktan sonra bakım yağını sür. Ondan sonra biraz bekle, bir de tamamen kurutmazsan saçın aldığı 3 evet. Katına çıkıyor. Ondan sonra bir de kurutman gerekiyor. Ben bulamadım yani, yarım saatin altına hiç inmiyor.
Şöyle 20 dakikaya kadar kısalttım ben. Yani kurutma dahil. Giriyorum, saçlarımı ilk önce suyla bir açıyorum.
Tamam.
Ellerimle. Ondan sonra Otacı şampuan var abi.
Tamam, 5 senedir kullanıyorum. Ya. Müthiş, bitkisel.
Muazzam bir şey.
Bitkisel. Sarımsaklı şey değil.
Buradan çok Otacı'ya sponsorluk
çok
için.
Çok iyi, çok iyi.
bu kadar uğraşmaya değiyor mu ya?
Abi yani ya. Başka türlü yok. Saçın dökülüyor. Aynen. Mecbursun hani değiyordan ziyade bu. Dökülmese de o saçın aldığı hal var ya böyle.
Şekil böyle değil mi? Böyle yamuk.
Oturuyorsun evde böyle işte. Abi. Yolasın geliyor. Değiyor yani. Hani mecbursun değmekten ziyade.
Evet. O taçı kullanıyorum. O kadar yani. Duralayıp kurutuyorum.
Onun bakım kremini öneriyorum abi. Onun, o da çok güzel. Dibe falan sürebiliyorsun.
Tamam o zaman. Devam ediyorum.
Hadi bakalım.
Instagram.
Instagram. Yalan. Sahte.
Peki DM'den yürümek.
Yani daha dürüst olayım hiç yapmadım biliyor musun?
Allah Allah.
Vallahi yani hani birçok farklı mecradan yürüdüm insanlara.
Bunu hiç beklemedim.
Instagram DM'den yürümedim.
Tinder, Bumble.
DM'den yürümedim yok.
Aa, yürüyen var mı? Genelde yani, erkekler mi? Değil mi?
Yok sıkıntı yani gene şöyle yüzde...
Abi kalktı falan mesajları.
Bütün takipçilerimin %9'u kadın olduğu için...
Evet. Yani ama şimdi bir yürü... Kız camiasında öyle ya.
Biraz onu öyle. Biraz öyle yani şey değilsen...
Bizim de aynı çünkü. Bizim de %9-10 arası yani.
Kadın bir fitness influencer vesaire yani. Değilsen öyle.
Öyle.
Dolayısıyla sana yürüyecek toplam insanları düşündüğünde istediysen olarak gergin daha fazla.
Cenk Hoca'nın gibi. Hepiniz imleşin. şeyi gibi.
Abi ya.
Tamam. Peki trap müzik.
Severim. Old school kadar değil ama severim.
O zaman sana old school bir soru. Biggie mi Tupac mı?
Biggie diyeceğim. Çünkü biraz daha teknikal lirikalite hani kısmında.
Ben de Biggie'ciyim.
Biraz daha o kısımda daha çok hoşuma gidiyor Tupac ama tabii ki impact olarak hani yaptığı yayılım olarak kesinlikle şey yapılamaz.
Peki hip hop'ta ilk 3 ismin all time.
Ah, zor. 3 çok az abi. Hani bunu böyle bir 10-10 yapsak.
En tamam. Böyle yakın hissettiğin kendine.
Tamam. Tabii ki Eminem var burada. Bir de hani sonuçta ilk adam akıllı dinlediğim rap şarkıcısı da o yani. Biggie'yi söylerim kesinlikle. Bir de birazcık böyle kutunun dışında bir isim olarak Black Thought diyeceğim abi. Hmm. Şeyden, Roots grubundan. Çoğu insan Roots grubundaki gibi o mainstream kısmını biliyor ama yani hani inanılmaz teknikal bir rapçi. O kısmı, o hece olaylarını çok sevdiğim için bu üçünü söyleyeceğim.
Tamam. Peki rapper olsan lakabın ne olurdu? Rapten gidiyorum.
Abi ne olurdu ki ya? Ne bileyim, Prophet.
Prophet.
Profound Prophet.
Prophet. En son izlediğim film...
Biraz en kritik. Son izlediğim, evet. İşte o Justice League'in Snyder Cut'ını izledim.
Snyder Cut. İzlesinler mi? Kaç saat? 4 saat. Değer.
DC fanıysan değer bence. Yani çünkü kötü bir film olmamış. Şeye göre, özellikle ilk filmi izlediysen, DC fanıysan izlemişsindir, o film berbat bir filmdi.
Kötü ismi yani Batman.
Berbat.
Do You Bleed'den sonra.
Abi sorma.
Sanırım kanayacağım abi diye böyle yerde yatması da çok kötüydü yani.
Abi daha beterleri var yani. Hani o Wonder Woman'la yaptığı espriler, o garip garip subliminaller. Yani berbat bir filmdi o. Ondan sonra bayağı toparlamış. Evet. Fakat bir sinema deneyimi olarak düşünürsek 4 saat yine fazla bence.
Çok
hala
kopuk kopuk zaten.
Kopuk kopuk, evet evet. Yani
duydum kadarıyla.
Direkt director cut kısmına veriyorum onu. Kesilip 3-3,5 saatte çok daha düzgün bir film haline getirilebilirdi bence. DC fanı değilseniz hiç gerek yok. Hiç. Çok daha güzel
ben
filmler
var. Ben izlemedim ama Batman fanı olarak.
Abi animated serisi izliyorsun yani. Hani bana göre ciddi bir level düşüşü ondan evet. Sonra oraya oturdu.
Peki modunu ne yükseltir?
Modumu ne yükseltir? Müzik dinlemek yükseltir, spor yapmak kesinlikle yükseltir. Zaten hani günlük beyin kimyasallarımı sağlıklı seviyede tutmak için yapmam gerekiyor.
Evet.
Kesinlikle modumu o yükseltiyor. Onun dışında artık uzun bir süredir belli oranda ailemden uzak yaşadığım için ailemin yanına gitmek mesela modumu çok yükseltiyor. Bunlar tabii ki böyle daha gençken, daha hep birlikte evet. Yaşarken şeyken fark edemediğin şeyler.
Evet.
Şeyi anlamaya başlıyorum, annemlerin babamların işte neden böyle akrabalarıyla daha sık görüştüklerini, bu tarz şeylere değer verdiklerini. Sanki her sene geçtikçe daha bir etkilemeye başlıyor insanı.
Peki modun ne düşürür?
Modumu ne düşürür? Bunları haberler düşürür. Instagram'da çok uzun süre vakit geçirmek, sosyal medyada çok uzun süre vakit geçirmek düşürür. Time management demiştik işte, zaman yönetiminde olan aksaklıklar modumu düşürür, böyle ani problemler modumu düşürür. Ama onun dışında genel olarak etrafıma baktığımda modu yüksek bir insanım diyebilirim.
Evet. Şu anki mesleğini yapmasan ne yapmak isterdin?
Çok zor. Çünkü aklımda başka oturup da başka yapabileceğim, iyi olduğum çok fazla şey yok abi dürüst olmak.
İyi olduğum değildi hani.
Ressam olmak isteyebilirdim.
Wow, küçükken Bob Ross.
Bob Ross çok izledim ya. Abi müthiş bir adam değil mi? Zamanında çok oturup küçükken resim çizdim. Çok fazla yani. Hani şöyle söyleyeyim. Ufak çocukken bile demiştim mi çizgi roman seviyordum, süper kahraman seviyordum. Oturup önüme abi böyle kağıtları alıp defalarca süper kahramanlar, farklı farklı böyle
aynısını
farklı
resimler,
farklı şeyler,
ya.
Onlara farklı silahlar, farklı aynen. Hani böyle neredeyse belki hatta böyle bir çizgi roman tasarımı tarzında bir çizim evet. Mesela o tarz bir ressamlık şey gibi isterdim. Yani onun dışında başka bilmiyorum, başka düşünebildiğim çok bir şey yok. Profesyonel sporcu olmak isteyebilirdim, genetiğim biraz daha müsait olsa. Ve biraz daha gözü kara olsam, ilaç kullanma konusunda. Belki olabilirdi yani.
Favori sporcun?
Favori sporcun. O da çok zor. O da çok zor. Ama birini söyleyecek olursam... Birini söyleyecek olursam... Herhalde Michael Jordan olur ya.
Wow.
Daha başka birini söyleyemem. Yani hani böyle bütün tam anlamıyla böyle karakter olarak o denli bir drive, o denli böyle bir istek, arzu, kararlılık herhalde daha çok görmedim. Bir de Muhammed Ali falan vardır işte yani o seviyede. Çok zaten çok evet. Sınırlı insan var o seviyede bana kalırsa.
Çok kullandığım bir kelime.
Aynen öyle. Aynen. Aynen. Abi biraz fazla kullanıyorum.
Evet. Ya bu da biraz şey değil mi ya? İnsanları geçiştirme şeyi gibi.
Evet ne yazık ki. Aynen.
Avrundu. Counter yiyelim. Counter atak yaptım.
Öyle abi, doğru, tam anlamıyla öyle, doğru söyledin.
Bu program boyunca bana aynen çekecek yani.
Tamam yeter.
Abi peki su atma, aynen. Aynen. Kendi kuyumu kendim kazdım. Fobin var mı?
Fobim var mı? Ya bildiğim kadarıyla öyle net bir fobim yok. Yani hani ne öyle yükseğe çıkınca böyle elim ayağım birbirine çok dolaşır. Ne öyle kapalı alanda. Hiç sevmem eklem bacakları ama hani o da tam fobim değil yani. Hani böyle elimde tutabiliyorum, şey yapabiliyorum.
Ama ne kadar, hani hangi boyuttakileri? Hani dev tarantulaları da tutar mısın?
Eğer ki hani böyle bunun yani zehirli olmayacağını veya hani zaten gerçi büyük tarantulaların çoğu bildiğim kadarıyla kolay kolay zehirli olmuyor. Yani evet, böyle ölümcül derecede en azından kolay kolay zehirli olmuyor. Ondan dolayı büyük ihtimalle tutarım ama Karadolu yani mesela, hani bayağı rahatsız olurum. Karadolu uğraşmam abi, ona dokunmam. Ama şey gibi bir fobi değil yani. Hani nasıl böyle bir klostrofobik bir insan hani neredeyse şey geçirir ya, böyle şok geçirir hani öyle bir şeyde zorlarsan. Öyle bildiğim bir fobim yok. Hmm. Aynen.
Peki biraz senin üstüne oynayacağım. Guilty pleasure'ın var mı?
Guilty pleasure. Guilty pleasure. Ne vardır? Ne vardır? Guilty pleasure. Abi bak şimdi, tatlı sevmem ama şöyle bir durumum var. Bu soya soslu, baharatlı uzak doğu yemekleri var ya. Bazen hani böyle çok çok abartıp yediğim olabiliyor ve...
Mukbang mi yapıyorsun gizlice?
Abi ondan sonra da genelde o tarz yemekleri çok fazla yediğinde ciddi böyle hani gastrik rahatsızlıklar da yaşatıyor.
Fazla sodyum alıyor.
Aynen aynen öyle, ve aynı zamanda çok ciddi yağ oluyor ve aynı zamanda şeker vesaire de bulunuyor. Baharattan da dolayı biraz. Ve hani o problemi yaşasam bile zaman zaman yeri gidip aynı şeyi yaptığım oluyor. Yani onun dışında çok bir şey yoktur. Yani öyle guilty pleasure bildiğim kadarıyla.
Peki bu yerken kendini kayıt altına alıyor musun? Mukbang videosu yapar.
Yok abi. Yok. Yok yani.
Kendini izleyip daha çok yemeye
Ama şeyi bir ara düşündüm abi, benden acaba olur mu böyle hani yarışmacı yeme vesaire, çünkü sınırım biraz az o konuda, hani bir oturuşta bayağı yiyebiliyorum. Ta ki çok daha iyi, çok daha büyük insanlarla veya hani böyle ciddi adamlarla karşılaşana kadar, yan yana yemek yiyene kadar sonra vazgeçtim.
O adamlar genelde çok ufak tefek oluyor böyle, metabolizma gibi.
Yani
metabolizma işi. Tamamen.
Evet evet, çok değişiyor yani.
Aynen aynen.
Aynen öyle.
Gidiyorum. Stüdyoyu tercih ediyorum ben buradan. Dayanamadım. Mobbing yapıyorlar. Yani. Peki 3 kişiyle oturup sohbet edebilme imkanı olsa bunlar kimler olurdu? Hani all time. Gelmiş geçmiş. Ölmüş. Vefat.
Gelmiş geçmiş. Ölmüş gitmiş. Her türlü. Ama şimdi yani 3 kişiyle oturup sohbet edeceğim de her biriyle ayrı ayrım yani, bambaşka adamlar.
Bir ortam olacak şey gibi.
Ya o da sıkıntı.
O da 32. gün programa girdi.
O da sıkıntı, çünkü şimdi üçlünün üçünü bambaşka insanlar seçersem hani böyle çok enteresan evet, bir sohbet dönecek.
Ha, işte zaten. Hepsi birbirine okey. Hani böyle diyelim ki Putin var, Trump var ve Elon Musk var ve sen varsın.
Tamam.
Hani onun gibi.
Elon Musk'ı isterdim çünkü yani bu tarz böyle bir konuşmada iyice uçuk olacak. Zaten böyle bir yani bayağı farklı düşünen bir eleman. Konuşmalarını takip etmesi garip bir şekilde keyifli. Anlamlı veya böyle önemli bir şey söylemese bile böyle beyninin düşünme tarzı garip. Onların yanına hatta Elon Musk'ın yanına mesela Kanye West'i koyardım. İyice böyle hani bombalar patlasın.
Kanye West güzel bir tercih.
Odada bombalar patlasın diye. Onların üzerine kim koyabilirim? Hepsinin üstüne. Hepsinin üzerine de Jordan'ı koyalım. Böyle iyice saç çorba olsun yani. Hani onu da söyledim, oradan aklıma geldi herhalde. Bence olur yani. Ben böyle bir grupla konuşmayı çok isterim. Çünkü hani nereye gidebileceğini hiç kestiremiyorum. Evet.
İyi ki şu an hepsi hayatta.
Evet. doğru. Hepsi
ben hayatta. Ben böyle bir de ara yani şey bu. Ekstra Ahmet Çakar'ı falan kesin eklerdim. Aa, ya da Rasim evet. Ozan Kütahyalı'yı.
Evet.
Ekstra bir tane daha alacak.
Oğlum ya. Hani dinamiği hayal edemiyorum, anladın mı? İmkanı yok
böyle. Kanye'nin dediği her şeyi böyle çarpıtarak. Kanye ne diyorsun falan diye. Rasim Ertuğrul ortamı sunuyor.
Kanye böyle rentlere girecek, delirecek orada.
Peki abi, bitti benim sorularım.
Tamam. Tiki tak.
Ne?
Tiki taka mıydı? Ne?
Sana bir tane iki tane çok şoker aklıma geldi.
Tamam.
Tiki tak.
Bir Game Changers belgeseli.
Evet. Game Changers belgeseli. Güzel bir belgesel fakat fazla biased, yani fazla taraflı bana kalırsa. Amacı veganları şey yapmak ve veganlığın da gayet düzgün bir şekilde işleyebilecek bir beslenme düzeni ve hayat alışkanlığı olduğunu göstermekten ziyade veganlığın diğer her türlü beslenmeden daha iyi olduğunu göstermeye çalışması benim açıkçası çok hoşuma gitmedi belgeselde. Ve bana kalırsa belgeselin güvenilirliğini yok ediyor.
Evet.
Onun dışında ama kötü bir belgesel değil. Prodüksiyon çok iyi. Belli ki
emek
düzgün.
Var abi.
Aynen öyle. Düzgün bir emek. Emek var vesaire var. Ama hani onun dışında beni çok hoşuma gittiğini söyleyebileceğim bir belgesel değil dediğim sebepten dolayı.
Fiziğini en beğendiğin 3 vücut geliştirmeci.
Üf. Oo. Üf.
Oo.
Abi meditasyon yapmaya başladım.
Zor. Çok zor. Çünkü bir sürü farklı ismi, bütün olarak değil ama farklı farklı bölgeleri ve yani farklı farklı avantajlarından dolayı önde buluyorum. Mesela bu arada bu şey değil. Ben kendi vücudum için tercih ederdim değil. Şimdi çoğu insan genelde hani bu tarz bir soruya onu cevap verir. Hani böyle bir fizik isterdim tarzında değil. Hani böyle bir judge gibi baktığımda dışarıdan böyle hakikaten abi işte bu dediği diyebileceğim fizikler için. Abi garip olacak çünkü estetik değil çoğu insan için ama Dorian Yates ve kesinlikle onun sırtı yani böyle ciddi bir bodybuilding judge olarak önüme bütün o dönemdeki vücut geliştiricileri dizsem arkadan hani görünebilecek en iyi vücut geliştirici bana göre o dönemde. Ondan sonra tabii ki Natural işte Michael Tren. Michael. Abi şimdi ona da laf edemeyeceğim. O yaşta onun gibi gözüken hiç kimse yok bildiğin. Var mı? Hani o yaşta olup öyle gözüken vücut geliştirici. O denli estetik, simetrik o kadar iyi gözüken. Benim bildiğim yok. Yani kesinlikle doğal değil. Yalancı ama.
Zaten o tren.
O tren ama yani hani o seviyede bir vücut geliştirici ben o yaşta o seviyede bilmiyorum öyle bir estetiği olan. Onun dışında Frank Zane. Direkt bir fizik istesem şu an ben üzerime koyabileceğim Frank Zane'in fiziğini isterim. Mesela o da artık üçüncü olarak.
Klasikler.
Tabii kesinlikle klasikler. Evet. Bu arada çoğu erkek o fiziği ister yani bana kalırsa. Yani düşünsene ömrün boyunca bir fiziğe sahip olabileceksin. Neredeyse herkesin isteyebileceği bir fizik bana göre.
Hem böyle çok büyük değil hem kesinlikle. De orantıları
ve
güzel.
Ve mükemmel orantı bence.
O zaman vücut geliştirmeden devam edelim.
Tamam.
Abi Chris Bumstead hakkında ne düşünüyorsun falan böyle?
Chris Bumstead.
Konumuz bu değil.
Söyleyeyim mi Chris
Bumstead? O işin şakasıydı.
Evet abi vücut geliştirme.
Burada eski bir vücut geliştirme yarışmacısı var öncelikle.
Evet öncelikle abi sen de bir söyle. Mesela sen ne düşünüyorsun? Bundan sonra yeniden böyle vücut geliştirme hedeflerine göre hiç aynen. Antrenman yapmayı planlıyor musun mesela?
Şurada bir aforozunu edelim şey. Şunu artık. Konu kapatalım.
Açıkçası hiç vücut geliştirme ilgim kalmadı. 4-5 senedir hiç takip etmiyorum.
Hiç yani direkt takip de etmiyorsun.
Aynen takip de etmiyorum. Zaten onun içinden çıktım ve biraz da çıktığıma sevindim açıkçası. Çünkü çok aşırıya gidince çok sağlıksız olabileceğimi düşündüm. Hem zihinsel doğru. Hem fiziksel olarak. Zaten beni o yüzden çok zorluyordu. Ben ağırlık çalışmayı seviyordum. O dönemde de ağırlık çalışarak Türkiye'de yapılabilecek çok fazla şey yoktu.
Doğru.
Ben de vücut geliştirmeye yarışıyordum. Biraz yarışmacı bir insandım.
Hı hı.
Ondan sonra zaten diğer kapıları açtı o bana. Powerlifting olsun, kürek olsun. Halter olsun. Bunların kapılarını açtı. Ondan sonra geçtim ben oralardan. Ama hiç 4-5 sene dediğim gibi hiç takip etmiyorum. Bir Olimpiya kim olmuş, kimin fiziği iyiymiş. Instagram'da bazen böyle karşıma geliyor. Ben bunları nasıl sevmişim diye düşünüyorum mesela. Ama hoşuna giden insanlar vardır.
Tabii.
Seven de güzel yani.
Tabii ki. Çoğumuz aslında bu şekilde biraz başlıyor. Tabii herkes için değil ama mesela ben de o şekilde başladım. İlk başladığımızda amacımız daha kaslı olmak, daha estetik görünmek. İşte belki biraz baklavamız olması, biraz kıstavlamak vesaire. Daha sonrasında belli bir kesim, yani o dediğin gibi ağırlık kaldırma olayına artık hani bağlanmaya başlıyor tutkuyla. Ve bir bakıma bu bana kalırsa psikolojik sağlığımızı korumanın hani yöntemlerinden biri, belki adaptasyonumuz olabilir. Çünkü vücut geliştirme de ilerledikçe artık düşük, düzgün yağ oranı, düzgün estetik vücut vesaire ideallerin çok değişmeye başlıyor. Hani standardın değişiyor. Ve artık standardın gerçekçi olmayan bir hal almaya başlıyor bana kalırsa. Özellikle şu an, şu dönemde kompetitif olarak vücut geliştirmede yarışacak bir sporcunun düşeceği yağ oranı kesinlikle sağlıklı değil. Yani hiçbir fizyolojik yönden onu korumak mantıklı değil aslında. Fakat idealimiz o artık. Yani hani şu an sen gidip 60'lardaki bir vücutçu gibi hiçbir doğal olarak da hiçbir tamamen doğal yarışmada olsa hiçbir yarışmada dereceyi bırak, hani büyük ihtimalle elemeyi bile geçemeyeceksin. O kalçanda tarak olacak abi diyorlar. Anladın mı ya? Hani bu kısımda bizi ister istemez biraz daha böyle yeme bozukluğu diyeyim veya hani algı bozukluğu tarzındaki psikolojik hastalıklara itebiliyor. Benim de düşüncem, ben de aynı şekilde özellikle ağırlık kaldırmayı seviyorum abi. Hani harbiden düzgün bir şekilde ağırlık kaldırmayı seviyorum. Son hedef ne olursa olsun yani. Hani ben spora gidip 1 saat 2 saat ağırlığı kaldırabildiğim sürece aslında özünde mutluyum. Yani hani ondan sonra bunun tabii ki belli başlı programlamalarla son hedefine götürüyor. Vücut geliştirme bana kalırsa mental irade olarak, willpower olarak yani hani, ve aynı zamanda fiziksel zorlama bağında, hani sanki böyle bir dayanıklılık sanatçısı gibi mi söyleyeyim, hani kendisini aç bırakanlar şeyler vesaire gibi bir zorluğu var. Yani vücudun sana her türlü sinyali veriyor bir yerden sonra, yapma bunu diye. Yani hani diyor ki bak sen artık buraya para gelmiyor. Hani bunu bir şirket gibi düşün, bir bina gibi düşün. Ama sen hala klimaları, elektriği açık tutuyorsun. Bitiyoruz yani diyor. Ama sen devam ediyorsun. Devam etmen gerekiyor şu dönemde. Dolayısıyla zor bir spor o bakımdan. Ve lifestyle olarak yapan insanın bence biraz daha gerektiği yerde o geri adımı akıl sağlığı için atabilmesi lazım. Sonuçta o podyuma çıkmadığın sürece senin kendi ideallerini, kendi standartlarını kendin belirlemen lazım. Instagram, başka vücutçular vesaire belirlememedi yani. Dolayısıyla bana da bununla ilgili soru geldi. Abi işte diyet yapayım mı sence şu an? Mesela fotoğraf atıyor. Sence şu an diyet yapayım mı? Hani işte daha fazla düşeyim mi sence yavrum? Hani bunu ben belirleyemem. Yani bunun benim diyeceğim oran veya benim diyeceğim seviye belki senin vücudun için, senin seviyen için direkt realist olmayabilir. Çok zorlayabilir adamı. Veya tam tersi, ben daha düşük bir şey, daha suboptimal bir şey verebilirim sana. Dolayısıyla biraz kişisel ilerleyen ve dediğin gibi psikolojik olarak dikkatli olunması gereken bir spor olduğunu düşünüyorum. Özellikle bütün ilaçlar işin içine girince vesaire vesaire. O kısımda zaten girmiyorum bile. Yani tamamen natürel vücut geliştirme için konuşsak bile, dediğim gibi kişisel standartlar önemli. Benim mesela kişisel standartım abi %15 yağ oranı. Çoğu insana çok yüksek geliyor abi. Ne yani,
neyi sen, yüksek sen, ya?
İşte şeysin, Instagram fit model olmalısın. %15'le gezdin.
Abi dergi kapağındaki adamlar gibi. Zaten TN'de dergi kısa aradım yani. Kendini kapağa koyayım.
Hallediyorum abi ben iş. Yani hiçbir onun standart benim, anladın mı?
Evet.
Yani %15 yağ oranında benim baklavalarım gözüküyor. Üst vücudum olabildiğince gayet hani lean gözüküyor. Evet. Benim vücudum için. Ve ben o yağ oranında durabiliyorum abi. Ne demek bu? Ben hem güçlenirim, hem performansım artar, ne libidom düşer, ne böyle krizlere girerim, aman tanrım yemek yemeliyim tarzında. Onu koruyabiliyorum. Ben ne zaman %10 ve altına insem biliyorum ki o korunamayacak bir hedef, evet, benim için.
Psikolojik olarak negatif etkileyecek seni.
Kesinlikle. Çalışmamı da zorlaştıracak, işimi de zorlaştıracak, spor yapmamı da zorlaştıracak, psikolojik olarak kötü etkileyecek. Dolayısıyla ben o seviyeye sadece belli bir dönem inebilirim. Evet. Zaten vücut geliştirmede öncelikle bunu anlamamız lazım. Yani hani hiçbir vücut sene boyu düzenli bir şekilde performans kaybetmeden, bir problem yaşamadan kalorik açığı koruyamaz. Yani eğer obez değilsen. Yani zaten obezsen o zaman hani önce değişmesi gereken çok fazla şey var bunlardan bahsetmeden önce. Yani öyle vücut geliştirme genel olarak bu tarz bir oyun dönüyor aslında vücut geliştirmede. Yapılan antrenmanlar bir sürü teknik değişir fakat aslında burada daha çok cidden beslenme ve bu tarz daha ince detaylar vücut geliştirmeyi bana kalırsa, evet, vücut geliştirme yapıyor. Çünkü biliyoruz ki doğru hani genel ağırlık antrenmanlarında zaten çoğu insan genetik kapasitesine göre vücudunu aşağı yukarı oluşturacak. Yani belli bir sene içerisinde.
Evet. Abi çok güzel anlattın olayı gerçekten. Yani bizde zaten linç yeme durumu olmuyor genelde. Çünkü biz ne bileyim kısa bir video içeriği de çok yapmıyoruz. Gerçi şu an yapıyoruz. Kendine çelişerek. Yani podcast'te kimse gelip hani seni 25. dakikaya kadar dinleyip oradan işte anladığı küçük bir kelimeyi gelip sana karşı kullanmıyor gibi. Tabii, yani. Tabii. O yüzden o yönden bir avantajımız var. Ama yine de çok iyi anlattın. Amatör, bizi dinleyen amatör sporculara veya hani gençlere veya hangi yaşta olursa olsun spora başlamak isteyen insanlar bunu fark edince birçok şeyi değiştireceklerdir yaptıkları rutinde. Ne bileyim beslenme alışkanlıklarında falan diye düşünüyorum.
Abi umuyorum, aynen öyle, aynen öyle. Yani hani olayı biraz daha sürdürülebilirlik açısından, evet, bakmak
en önemli. Keyif alması da önemli. Hani sen,
kesinlikle.
Ben işte ne bileyim, kimisi tatlı seviyordur, kimisi tayın pekmez seviyordur, bilmem peynir, aynen, yağlı peynir seviyordur. Aynen. Şimdi adam lor yiyecek diye her sabah mutsuz yulafla lor yemesin yani, üzülmesin.
Kesinlikle abi. İşte bizim zaten hani mesela koçluktaki hani hedefimiz de bu. Yani vücut geliştirme özellikle böyle ciddi profesyonel bir sporcu kadar off sezonunda makro yönetimini o denli gerektiren bir spor da değil.
Evet.
Araştırmalar da bunu gösteriyor ki biz zaten vücut geliştirmede yani böyle çılgın antrenman bile yapsak glikojen depolarımızın yarısını belki tüketiyoruz.
Evet.
Yani hani belki o da. Dolayısıyla zaten vücudunun otoregülasyon sistemi var ve hani bizim biraz vücudumuza güvenmeyi de öğrenmemiz gerekiyor, evet, belli aşamalarda. Yani benim illa kalorimin %50'sinin karbonhidrattan gelmesi, %20'sinin yağdan gelmesine vesaire gerek yok.
Evet.
Yani bu şekilde işlemiyor sistem. Dolayısıyla dediğin doğru. Yani o beyaz peyniri hayatından çıkarıyorsun ama mesela ne kadar çıkarabileceksin? Benim için önemli olan o. Yani sen onu 3 ay çıkardıktan sonra ondan sonra artık gına gelecekse bana kalırsa hiç çıkarma.
Yani.
Kendilerini çok fazla kısıtlıyor insanlar.
Evet.
Eskiden bu zaten çok vardı.
Hı hı.
Bir de bu zor olan bir şeyi yapmak, her gün aynı şeyi yemek iyi bir şeymiş gibi lanse ediyorlardı.
Aynen
ve,
öyle.
Ve maskülenliği iyi bir şey olarak, evet, gördükleri için bu maskülenmiş gibi ifade ediyorlardı.
Aynen öyle.
Böyle kendilerini üstün görüyorlardı insanlar.
Aynen öyle. Aynen öyle. Bana kalırsa çok yani bana kalırsa hatta maskülen enerjinin hani özellikle mazoşistlikle alakası olmaması lazım. Evet. Yani, çünkü bu denli bir vücut geliştirme hani biraz mazoşistlik yani. Yani biraz o noktaya giriyor. Ha, bundan keyif alabilir belli bireyler.
Narsistik hani ve mazoşistik çok şey geliyor işte. Aynen. Amerikan Psycho filmini hep örnek veriyorum.
Aynen öyle. Çok yani, iyi örnek.
Orada bir tane sahne vardı, hatırlar mısınız? Galiba ayna karşısındaydı adam.
Aynen.
Vücudunu görüyordu.
Adam bir kere işte 2000'in başında seks yaparken kendini kaydediyor. Homemade movie, aynen, yapıyor. Bir yandan aynada kendini şey yaparak bisepsini sıkıyor.
Aynen falan. Abi. Of, hatırlıyorum yani. Ya. Adam ama çok iyi oynamıyor muydu?
Ah, Christian Bale.
Bayağı iyi oynuyordu.
Christian Bale yani.
Zaten kendisini anladığım kadarıyla bir tık narsist. Oradan metot, da kazanıyor olabilir.
İşte metot oyuncu tekniğini çok benimsemiş.
Evet.
Yani çok Matrix'de, iyi oyuncu ben. Batman'de, çok severim. Ya da son çıkan Ford vs Ferrari izledim. Adamın oradaki aksanı yapıyor falan. Iyi, o kadar iyi, iyi ki.
Çok iyi.
Yani Christian Bale olduğunu düşünmüyorsun bile onu izlerken.
Kesinlikle.
Bir de ondan önce galiba eski bir Amerikan başkan yardımcısını canlandırdığı bir filmi vardı.
Ha, bu unuttum. Bir sürü makyaj, kilo falan almıştı. Şey,
evet,
yapmıştı,
evet,
değil mi?
Evet,
evet abi, hatırlıyorum ya. Abi, evet, herif bayağı güzel
sonra
oyuncu.
Sanırım The Big Short'ta da öyle bir rolü vardı.
Evet, orada vardı Michael Burry oynuyor. Evet,
vardı, doğru.
Şu anda çok konuşan bir abimiz Michael Burry. Geçen gün ABD'nin SPK'sı, bizim Zeki Sermaye Piyasası Kurulu, adama bir soruşturma yapmış. İşte çok büyük kriz geliyor gibilerinde bir şeyler söylüyordu adam.
Yeniden. Yeniden.
Ama hoşuna, yani adam çok etkili biri olduğu evet, için
tabii.
Adamın söyledikleri hoşuna tabii gitmemiş.
Evet. Tabii. Evet. Zamanında da gitmedi ki. Evet. Neler yaptılar? Filmde anlatılıyor zaten. Evet. Yani hani sıkıntı.
Abi bir sonraki konumuz.
Evet.
Bitkisel protein ve hayvansal protein. Hani farklılıkları. Şimdi sen mercimekten hı-hı alıyorsun proteini. O işe hı-hı yaramıyor mu? Daha mı az işe yarıyor falan gibi insanların
saysak kafası. Saysak mı saymasak mı gibi. Çok. Abi bunu sayalım mı?
Abi ben 500 gram nohut yedim ama saymıyorum. Saymıyorum. Ben 1 kilo daha et yiyeceğim
falan. Aynen öyle. Abi harbiden onun hani nasıl bir mantıktır? Her besinin her makrosunu sayıyoruz ama mesela... Bitkisel proteini sayıyoruz. Peynirdeki
ekmekte de protein var yani.
Tabii abi. Zaten sana şöyle söyleyeyim. ciddi bir sporcu yüksek karbonhidrat alıyorsa
evet,
zaten bayağı bir proteini dolduruyor aslında. Yani hani bayağı bir proteini dolduruyor. Bunun yanına da eti eklediğinde ne oluyor? Fazla oranda eklemene gerek kalmıyor. Tam amino asit profilini oluşturuyorsun. Evet. Yoluna devam ediyorsun optimal protein alımında. Şimdi bitkisel proteinlerde şöyle bir şey var. Evet doğru, çoğu bitkisel protein tam amino asit profili içermiyor. Belli eksikleri var.
Tabii.
Bu eksikleri kapatmak için belli tahıllarla belli bitkisel protein kaynakları, bakliyatların mesela birlikte alınması evet
gerekiyor. Bak mesela kuru pilav oradan geliyormuş.
Kesinlikle.
Kuru fasulye pilav birbirini pirinç birbirini tamamladığı için işte öyle evet bir kültür oluşmuş. Bilmiyorum tabii o zaman amino asit profiline bakıyorlar.
Bakmıyorlardır büyük ihtimalle ama bu tarz... şeyler rastlantı gibi deyip durumlar var. İnsanlar belli başlı kombinasyonları fark etmeden vücutlarına aslında almaları gereken gerekli besinleri almak üzerine yaratmışlar zaten evet zamanında. Dediğin gibi kuru pilav buna işte yer fıstığıyla ekmek mesela hı-hı aynı şekilde çok o biraz daha az bilinir vesaire. Bunun gibi kombinasyonlar var. Burada aslında olay şu, çok basit yani hani bunu şey de yapmana gerek yok. Kuru pilav o zaman mercimekle ne gibi düşünmene de gerek yok. Yani hani bakliyatla tahılları bir arada tüketmeye evet özen göstereceksin. Bunun hani illa aynı öğünde olması çok çok önemli değil. Evet. O da çok çok önemli evet değil. Fakat araştırmalar bize diyor ki biz protein ihtiyacını 3'e 4'e bölerek tam amino asit profilinde alabilirsek gün içinde daha optimal fayda ederiz. Yani ne demek? Kas protein sentezi biraz daha fazla olur işte gün içerisinde. Belki bir sene içerisinde biraz daha optimal vücut kompozisyonu gelişir. Evet. Fakat bu da aynı şey değil. Hani biz araştırma yaptık bak 5 kilo daha çok kas geliştirdin. Yok böyle bir dünya yani.
Evet biraz hı daha işte hani yapabiliyorsan yap ama yapamıyorsan canın sağ olsun gibi.
Aynen sana öyle.
Ufak eşikler sağlayacak.
Yani. Evet evet evet.
Ufak ufak.
Yani. Kesinlikle abi kesinlikle. Bunun dışında ben bir öneri sunmak gerekirse şunu sunarım. Özellikle yüksek kalori alması gereken sporcularda şey yapmak gerekiyor. Fazla protein de alımı gerekiyorsa bakliyatlarla bunu almak lifi çok arttırıyor. Çok artan lif de ister istemez bizde gastrik veya hani böyle bağırsak problemleri vesaire yaratabiliyor. Yani sen şimdi gidip de 160 gram proteini sadece hani baklagiller ve tahılla almaya çalışırsan bayağı bir lif alacaksın gün içerisinde evet yani.
Ve aslında çok da kalori almak zorunda kalacaksın.
Evet çok da kalori evet almak zorunda kalacaksın. Dolayısıyla genelde profesyonel sporculara vegan veya vejetaryen ilerliyor. Vejetaryende çok problem yok yani de vegan ilerliyorsa özellikle belli başlı takviyeler gerekiyor demeyeyim ama diyetin uygulanışı için çok işe yarıyor diyebilirim.
Evet.
Bunun için işte bezelye proteini takviyesi gibi bir şey olabilir, soya proteini olabilir. Bezelye bunların arasında yine üzerine yapılan araştırmalar üzerine en iyisi gibi hı-hı görülüyor. Çünkü tek başına bile neredeyse yeterli amino asit profiline sahip bezelye. Evet.
Kreatin bile var.
Aynen öyle, kreatin bile var. Şey.
Evet.
Var var. Yine mesela o da çok şey, kreatin alımı düşük kaldığı için aynı zamanda veganlara daha fazla enerji alımı da öneriliyor. Evet. Bunun yanında kreatinin birçok aslında tamamen bitkisel kaynaklı çünkü sentetik üretildiği için supplementi var. Yani hani veganlar hayvansal ürün tüketmeden hiçbir şekilde yine kreatin alabilecek yolları evet gayet mevcut. Bu yine profesyonel sporculara o da öneriliyor. Ama sen zaten hayatını geliştirmek için spor yapıyorsan, vücut kompozisyonu gelişsin istiyorsan normal insandan biraz daha fazla enerji alıp biraz daha fazla az protein alarak gayet evet devam edebiliyorsun spora.
Çok ilginç bir şey aklıma geldi. Bunu söylemem lazım.
Söyle.
Artık hiçbir hayvanı öldürmeden laboratuvar ortamında o hayvandan alınan bir aynen, biyopsiyle aynen et üretiyorlar. Et üretiyorlar.
Aynen. Zaten Bill Gates hani bunun üzerine düşmeliyiz falan dedi değil mi? Öyle bir şeyler i̇şte, vardı.
Bu ürün vegan oluyor mu acaba?
Abi bilmiyorum. Yani çok böyle
ince bir çizgi.
Şey. Aynen öyle. Çok felsefik bir şey. İnce, çok ince çizgi. Ya bir de o taraftan bakarsan şimdi biyopsisini alıyorsun. Hayvana zarar vermedin değil mi?
Evet.
Ama hayvanın biyopsisini almak için o hayvanı kapattın, inceledin, bir şeyler yaptın.
Doğru.
Tuttun. Şey gibi bir bakıma.
Denek.
Hani denek gibi. Hani hadi sütünü sağmak kadar sert olmasa da arının balını toplamaya bir bakıma benziyor. Sonuçta bayağı bir vegan. Balı da tüketmiyor.
Evet. Biraz yani, da tutsağı oluyor zaten.
Tabii. Biraz da tutsağı oluyor. Aynen evet. Öyle. Ama işte çok felsefi ve yani artık burada çizgi çok bulanmaya başlıyor. Evet. Yani çok bir şey diyemiyorsun. Hani sonuçta o neyse.
O, abi o parça içinde. İşte o sığırdan veya inekten geliyorsa inektir.
Tanımlar bir şey.
This is cool. Ne mesela? Ama bence o hayvanı kesmediğin için, öldürmediğin için veya ne bileyim bir yerde çok da fazla hayvanı bir arada tutmadığın için bir yere kadar da şeydir herhalde, göz yumulabilir ve vegan değildir. Herhalde yeni sınıf çıkar o zaman.
Ya hocam
ya.
Caiz mi değil mi? Sen bana
hocam kas yapar mıyız?
Caizdi.
Caiz abi, mi? Tamam,
bilmiyorum
caiz.
Ki yani şöyle yeterince araştırma yok. Çok yeni bir şey bu. Yani hani bu şey gibi de değil bu. İşte neydi, Impossible Burger falan tarzı gibi de değil biraz evet, yani evet. Hani bu biraz daha yeni bir şey. Dolayısıyla belki bayağı caiz olacak ve hani hakikaten bizim bu dünyayı kirletmemize falan yarayacak belki de, hani neden olmasın?
Dünyayı
yani.
Kirletmemize yarayacak mı?
Kirletmememize yarayacak.
Hakikaten öyle çünkü.
Belki de
öyle. İnekler çok fazla bir madde üretiyorlarmış.
Abi evet, bir de kaç tane var düşün bak yani.
Karbon
bütün dünya
çok
için...
arttırıyor sığır şeyleri. Evet.
Ve onların yemlerini yetiştirmek.
Ha, evet.
Zor yani, baktığında stokta o kadar fazla böyle hayvan var ki dünyada sürekli ürettiğimiz daha da fazla olması
i̇şte
gereken.
İşte büyükbaş üretimine bir sınırlandırılma getirilecekmiş. Global biraz daha sanki. Aynen, biraz daha küçük başa yöneleceğiz. Zaten tavuk üretimi de ayrı bir şey biliyorsunuz. Tavukları artık hani yaşatmıyorlar bile. Doğru. Basıyorlar ilaçı.
Böyle gözü büyüyor. Bir gözü çıkana kadar kesiliyor. Böyle o, oluşuyor. Rick and Morty'de bir şeyler oluşuyor ya böyle. Hani tavuk oluşuyor, büyüyor, kesiyorlar.
Patlıyor sonra.
İnsanlara aynı şey yaptıklarını düşünseniz.
Of.
Yani hani tavuk üretimi de cani tamam. Hani biraz bir hindi olayı var. Şu an hindi de çok fazla tüketilmediği için biraz daha medeni ilerliyor işte.
Evet.
Hindi üretimi
kesin. Bir
kesim
de biraz
falan
daha kuru
falan.
Yapması sanki bir tık daha uzun sürebiliyor zaman gibi.
Aynen. Yani insan nüfusu yok edilmeli. Yani
burada
Order 66 execute the human race.
Abi işte zaten bak, onun ilk adımları nedir? Kaos, korku ve hani işte yıkım. Hani evet. Böyle başlarsın. Sonra ya Hitler'in kafası işte böyle evet. Başla. Ondan sonra yük şey yaparız. Temiz sayfa istiyor herkes.
Evet. Hani. Buradan şeyi dönmeden, gece yarısı tarih programlarına dönmeden ben konuyu değiştireyim. Yoksa tarihin arka perdesi tarzı bir... program şeklinde herhalde. Abi ya Covid çıktı işte, korona var. İnsanları yok ediyorlar. Abi şu ödem ve su atma konusuna
evet.
Değinmeyi rica edeceğim.
Tabii ki.
İnsanların hani abi bunlar ödem mi tarzında göbekleri
gösterdiği. Onlar ödem.
Ödem ama. Abi çok ödem tutmuşum böyle. Abi bu aralar çok ödem tuttum. 15 kilo kadar. Abi öncelikle eğer ki bir hastalığınız yoksa, çünkü olabilir hani belli eklem hastalıkları, rahatsızlıkları gibi şeyler olabilir. Kortizollu şeyler, ilaç kullanmanız vesaire gerekiyor olabilir. Öyle durumlarda tabii ki şey yani hani su tutar vücut ve hani fazla su tutabilir. Yani hani burada ekses rakamlardan bahsediyoruz. O zaten doktorla ve doktorla birlikte diyetisyenle halledilecek bir şey. Orası hani bizim işimiz değil. Onun dışında sen fazla suyunu atmak istiyorsun. Bunun bir sürü sebebi olabilir. Ağırlık sikleti düşmek olabilir. Estetik olabilir. Vücut geliştirmeci vesaire olabilirsin. Fotoğraf çekimi yapacak olabilirsin. Veya işte diyelim ben bunu pek önermiyorum. Pek mantıklı bulmuyorum özellikle hani buna odaklanılmasını, ama insanlar diyetine böyle bir head start vermek istiyor. Hani ana başlangıç. Şey gibi. Hani ben bir ilk 3 kiloyla başlayayım da o beni motive etsin ki sonraki 15-20 kiloyu daha rahat vereyim gibi. Ben onu çok doğru bulmuyorum. Çünkü yani su ağırlığı atmanın bildiğimiz kadarıyla yağ yakımına özellikle bir etkisi yok. Peki bunun dışında biz ne yapabiliriz su atmak için? Birkaç tane yöntem var. Ne var? Terlemek var. En basit bildiğimiz işte gidersin, saunaya girersin. Şeyden bahsediyorum. Egzersiz harici terlemeden. Zaten egzersizde terleyeceksin her türlü. Saunaya girersin vesaire. Vücudundan suyu atabildiğin kadar atarsın. Ne var onun dışında? Diüretikler var. İşte kafein gibi şey gibi biraz daha su attıran yine içtiğinde. Onun yanında daha fazla su içmek var. Yöntem olarak daha fazla su içersen vücudun daha fazla su atar. Bu hani suyu kesmek gibi algılıyor insanlar, evet. Tam tersi bunu ama o şekilde işlemiyor tabii ki. Bir de ne var? Sodyum ve potasyumu şey yapmak var, düzenlemek var. Bana kalırsa burada terlemek, fazla terlemeye zorlamak, fazla diüretik kullanmak ve sodyum potasyumu dengeleme işi en kritik ve en riskli kısımlar. Bir sporcuysan ve siklet düşmeye çalışıyorsan çok fazla su ağırlığı kaybetmek, çok fazla su kaybetmek geri dönüşü olmayan bir yola girmene sebep olabilir şu anlamda. Yani sen tartıdan sonra yani ne yaparsan yap yani böyle 5 tane IV de taksan serumlar tarafına o yani o hidrasyonu yeniden yakalayamayacağın noktalar var. Yani evet. Böyle 3 gün 5 gün de sürmesi gerekebilir bu yeniden hidrasyonun. O ciddi bir problem. Çünkü bu tarz durumlar özellikle mesela senede 3-4 kere dövüşen dövüşçülerden bahsediyorum mesela. Biraz daha amatör seviyede olabilir. Çok çok profesyonel dövüşçü o kadar sık dövüşmez şimdi hani normal olarak. Onlarda ciddi organ problemleri gözükebiliyor. İşte hani böbreğin biraz artık iflas etmeye yaklaşması, karaciğerin vesaire sürekli bu çok hızlı su ağırlığının alınıp atılmasından dolayı ileriki hayatlarında da çok fazla kilo dalgalanması gözükebiliyor. Yani hani bunların henüz böyle arkasındaki bütün biyomekanikleri bilmiyoruz. Fakat böyle buluntular var. Bu birincisi yani büyük ihtimalle siklet düşmek istiyorsan da oraya yaklaşman lazım hiç yoktan. Yani hani bir anda 10 kiloyu 2-3 günde vermektense. Bunun yanında sodyumu kısmak gibi bir şey yapılıyor. Bu da birazcık riskli. Çünkü sodyum aslında bizim vücudumuzda su tutuyor. Fakat biz her zaman mesela ben şu an diyelim 5 gram sodyum alıyorum günde veya 6 gram sodyum alıyorum. Ben bunu 9 grama çıkardığımda yaklaşık yani kısa bir sürelik su tutumu oluyor. Bu belki bir hafta en fazla sürüyor. Daha sonra vücudum bu suyu yeniden atıyor. Çünkü sürekli böbreğimizin süzme kapasitesini aldığımız sodyuma göre değiştirebiliyoruz. Sağlıklı bir insansa senin aldığın tuz oranına göre böbreğin belli bir adaptasyona giriyor. Dolayısıyla daha fazla sodyumu süzebiliyor. Fakat sen bu değeri çok ani değiştirirsen, ani azaltırsan bu da senin daha fazla su tutmana zaman zaman sebebiyet verebiliyor. Çünkü vücudunun o alıştığı adaptasyonu böldün. Dolayısıyla benim önerim su atmak vesaire gibi bir hedefiniz varsa genelde sodyumu sabit tutun. Evet. Mümkünse potasyum arttırın. Özellikle performans sporcusuysan sodyumu hiç kısıtlama yani. Hani evet. Direkt yapabileceğin en büyük hatalardan biri.
Direkt kendini
kesinlikle olarak. Kesinlikle yani hani ne kadar hızlı bir şekilde sodyumu yenileyebilsen de gerek de yok. Yani hani senin daha fazla su atmanı sağlamayacak. Hatta hele bir ay önceden tuzu bıraktıysan yani aman Allah hani hiçbir avantajı yok. Bunu vücut geliştirmeciler çok yapıyor. Abi evet, pul evet. Biberi kesiyorlar. Evet. Pul biberi kesiyor adamlar ya. Hani mesela yani hani hiç gerek yok ona. Potasyumun şöyle bir özelliği var. Sodyum potasyum pompası olarak bir prosesimiz var vücutta. Sodyum nasıl hücre içinde suyu tutuyorsa potasyum da aslında hücre dışına suyu pompalayabiliyor. Dolayısıyla biz potasyumu yükseltirsek belli oranda özellikle tartıya yakın veya su atmaya yakın genelde bu olumlu sonuç veriyor. Aynı zamanda su alımını yükseltmekle beraber. Ve burada da genelde protokoller su alımını belli bir seviyeden başlatıp örneğin günde 3-4 litre içiyor diyelim sporcu. Bunu yavaş yavaş gitgide hızlanan bir grafikte yükseltiyorsun. Tartı gününe kadar. Yani hani bu şöyle değil. Yükselip sonra bir daha düşürmüyorsun. Bunu da yapan çok fazla. Örneğin tartıdan 3 gün önce su içmeyi bırakıyor.
Evet.
Bu da eğer ki karbonhidrat alımını, sodyumu vesaire iyi ayarlayamazsan tam tersi yönde vücudunda çok fazla su tutabilir. Evet. Dolayısıyla tartıda düşük çıkmayabilirsin gibi. Genel olarak kilo vermeye çalışan insana önermiyorum.
çok güzel açıkladı.
Teşekkür ederim. Önermiyorum çünkü gerek yok. Yüksek ihtimalle seni dert eden şey %90 su değil, hatta %95 su değil. Yani hani yüksek ihtimalle değil, yüksek ihtimalle yağlısın, kilo vermen lazım, kalori açığı olmuştur.
Şişmansın, kendine gel.
Aynen hani bu işin yani, sonu bu. Çünkü öbür türlü ciddi kalıcı zararlar da verebiliyoruz vücudumuza.
Dediğin gibi kısa planını düşünmemek lazım yani.
Aynen öyle. Aynen
uzun
öyle.
Planını düşünüp kilo verdikten sonra da kiloyu koruyarak devam etmen zaten en sağlıklısı olacaktır. Peki abi, yeni yükselen bir trendimiz var biliyorsun. Seni tam bir sene önce buraya aldığımızda bütün diyet şeylerini, modalarından bahsetmiştik.
Değindik, evet, hatırlıyorum.
Ama yeni bir moda çıktı.
Kesinlikle, aynen.
Ve bu moda diğerlerine hiç benzemiyor.
Neymiş ya, merak ettim.
Water fasting. Günlerce sadece su içmek. Ve abi Instagram'da gördüğüm postlar beni benden alıyor. Evet, şöyle bir caps gördüm. Bulursam bunu da eklerim görüntü yere işte. İki tane bayağı büyük, hani senin kadar bir abi var. Bir iri yarıda bir abla var. Yan yana fotoğraf çekilmiş var. Diyor işte water fasting yapan insanlar. İşte kahvaltıyı geç yapınca ben orada da böyle yaşlı bir abi var falan böyle. Yani o insanlar böyle water fasting yapınca süper kaslı olabileceğini beni düşünüyor artık.
Abi yeni trend yemek yememek. Hani, hani artık başka bir şey yapamadık. Kilo vermemiz lazım.
Su içsem yarıyor ya.
Yemek yemiyorsun.
Yeni trend, evet.
Şimdi.
Abi bunu 10 günlerce yapan ve bunu savunan insanlar var ya. Ha, bakıyorum kilo verdin mi? Yo.
demek ki yemişsin kardeşim. Yani.
evet. Yani verme, yani şöyle söyleyeyim. Bununla ilgili okudum zaten birkaç araştırma. Genelde mesela 3 günlük düzende gün başına 1 ila 2 kilo bile verebiliyorsun. Evet. Eğer kilona göre. Evet. Tabii ki bu bir yerden sonra metabolik adaptasyon dediğimiz şeyden dolayı duracak.
Duracak.
Yani sen yemesen de duracak. Evet. Yani hani tabii ki duracak derken çok yavaşlayacak, artık hani kayda değer bir ölçüde olmayacak. Tabii ki kaybedeceksin bir şeyler. Ne kadar yemezsen hani bu işin sonu toprak.
yani günlerce yemek yemeyerek nereye varmaya çalışıyorsun?
Şimdi ben şu kısmında şu kısmında çok saygı duyuyorum. Bu benim bildiğim bu tarz fastingler falan mesela böyle en çok Houdini gibi elemanlarla ünlenmiş.
Budist insanlar falan yapıyor ya bunu.
Benim dediğim biraz daha illüzyonist. Yani şey gibi, endurance daha artist aslında, dayanıklılık sanatçısı gibi. Mesela David Blaine'i biliyor musunuz? O da illüzyonist. Yani onun hem illüzyonist hem de bu tarz şeyleri çok yapıyor. Mesela 44 gün hiçbir şey yemediği bir şey var. Sadece su içtiği bir feat'i var.
Böyle... Çok pardon, vitamin alıyor mu?
Yok, hayır, hiçbir şey. Hiçbir şey. Zaten şimdi şöyle, hatta tam bu yaptı 2005'te falan yapılıyor bu. Bununla ilgili bir bilimsel makale bile yayınlıyor doktoru. Neler olduğuyla ilgili. Abi burada açıklayamadığımız çok fazla mekanik var. Çünkü yani insanın iradesinin, psikolojisinin ne kadar vücudun fizyolojik kısmında etkili olduğunu bilmiyoruz. Yani Houdini de zaten zamanında bunları savunuyor. Tamam. Diyor ki siz bunu imkansız diyorsunuz ama bakalım imkansız gibisinden. Mesela aynı şekilde adam şunu da yapıyor. 17 dakika nefesini tutuyor mesela.
Evet. Ya su yani altında
normalde bilimsel olarak imkansız bir şey. Ölmen lazım. Yani beyninin en azından ölmesi lazım. Fakat bunun bir şekilde bir yolunu bulabiliyorsun. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bu David Blaine yapıyor 44 gün boyunca bunu.
Tamam.
İnanılmaz iradeli bir adam zaten. Olayı bu. Hani anladın mı? Hiçbir şekilde durmaz.
İllüzyon değil aslında.
Hem illüzyon hem bu. Hani ikisini birlikte yapıyor. ama bunun yaptığı illüzyon değil. Bu değil değil.
Yok,
legit.
Bu için söylüyorum.
Çıkıyor. Doktoru diyor ki.
Evet.
İnanamıyor doktor önce. Diyor ki bizim hemen seni IV'ye almamız lazım. Yani hani hemen vitamin mineral vermemiz lazım. IV yani serumu takıp şey yaptık, başlattıklarında akışı David Blaine hani şoka girmeye başlıyor vücudu. Çünkü vücudu tamamen bütün o mineralleri artık saklamaya ve hani tamamen bir hayatta kalma durumuna geçtiği için aniden bütün vitamin mineraller kana hücum edince hepsi hücrede depolanıyor. Kanda olan da ve adamın serumundaki defisiyansı çok yüksek oluyor. Yani artık vitamin mineral eksikliği çok fazla oluyor. Ve hani bildiğin neredeyse şoka giriyor. Yani neredeyse ölecek. Ölümcül olabilecek bir duruma doğru gidiyor. Neyse toparlıyorlar, kurtarıyorlar. Buna da abi refeed sendromu deniyor. Şimdi bu refeed sendromu nedir? Bu ketojenik diyette de çok başımıza çok karşılaşabiliyoruz. Vücudun uzun süre fasting durumunda, yani açlık durumunda kalınca dediğim gibi bir sürü hormon düşüyor ve vücut kendisini koruma moduna alıyor. Ve sen mesela diyelim yaptın bir hafta boyunca aç kaldın, hiç yemek yedin, water fastingini yaptın. Sonra direkt oturup böyle büyük bir öğün yedin, tamam mı? Böyle oh çok acıkmışım ya, gömdün. Hızlı artan insülinle beraber vücudun çok fazla glikojen, protein ve yağ sentezi yapmaya başlıyor. Evet. Çünkü ciddi bir hassasiyetim var insülinle. Evet. Bu da serumundan çok fazla fosfat, magnezyum gibi minerallerin çekilmesine sebep oluyor. Çünkü bu süreçte kullanılacaklar. Ve senin kanındaki eksiklik çok fazla olunca sen refeed sendromuna giriyorsun ve bu ölüme kadar gidebiliyor. Yani en büyük riski water fasting'in burada. Dolayısıyla ben ve aynı zamanda guideline'lar, rehberler, araştırmalara dayanarak 3 günden uzun süre yapılacaksa kesinlikle bir supervisor, bir supervisor, yani bir danışman olması gerektiğini inanıyorum. Çünkü hani kritik durumlar çok fazla artıyor. Bunun yanında 1 ila 3 gün arasında yapılan water fasting'in bu otofaji durumunda işte vücuttaki ölü zararlı hücreleri yok etmek, belki bağışıklığı daha sonrasını arttırmak gibi belli başlı benefitleri, yani yararları olabileceğini bulmuşuz. Evet doğru. Belli başlı artıları olabiliyor. Fakat dediğim gibi yani kendini işin içine soktuğun risk çok daha yüksek, özellikle bir ay boyunca water fasting yapıyorsan. Yüksek ihtimalle normal bir A kişisi bunu yapıyor olabilir. Tamam mı? Ama bunu A kişisi B kişisine öneremez. Yani bu öyle bir diyet veya öyle bir prosedür değil. Bunun yanında kronik hastalığı olanlar, böbrek yetmezliği olabilir, işte karaciğer hastalıkları olabilir, gut, diyabet. Bunlar için çok çok daha riskli tabii. Zaten bunların direkt öyle bir şey uygulamaması lazım. Evet. Onun dediğim gibi ben bu kısmın biraz daha irade ve psikolojik kısmında bayağı büyüleyici buluyorum bunu. Evet. Yani hani ciddi bir şey var orada. Acayip bir irade gücü var. Ve bunun işte dini sebepler, inen sebepleri vesaire konusunda yapılması da bu dediğim şeyler, sınırlar arasında oldukça mantıklı ve oldukça etkili olabilir. Ama dikkat edilmesi gerekiyor. Evet. Ben 3 gün üzerine önermem.
Bu dediğin tehlikeli kısımlar aslında 2. Dünya Savaşı'nda toplama kampında kalanların sonra evet. çok büyük beslenmeleri ve birkaç tane ölümden sonuçlanmış. Evet. Böyle örnekler mevcut aslında.
Kesinlikle mevcut, doğru.
Bir de bu aç bırakma ile ilgili bir deney de vardı. Minnesota Starvation Study diyorlar. Minnesota aç bırakma deneyi. 44-45 yıllarında sürüyor yine. 100 tane erkeği alıyorlar. Onları gruplara bölüyorlar. İlk önce normal besliyorlar onları 12 hafta. Tamam. Ondan sonra yine 12 hafta komple aç bırakıyorlar. Water fasting gibi bir şey yaptırıyorlar. Ondan sonra yine rehabilitasyon yaptırıyorlar onları çalışmadan sonra. Daha o zaman. Yani yavaş yavaş beslemeye başladı. 12 hafta dedi. Aynen evet.
Anladım. Ne oluyor peki? Yavaş yavaş besleyince.
Vücut ağırlıklarının %25'ini kaybediyorlar. Evet.
Dur yani az bile kaybetmişler. Uf. Gerçekten kaybedeceğin çok kas kitlesini düşünüp ağlasana.
Ama abi kas hafızası.
Ya bununla ilgili bir şey vardı sanırım. Çok fazla kas kaybetmiyorlar.
Aynen abi, yani 12 hafta besleniyor, 12 hafta aç kalıyorlar. %25, yani az bile belki bir kayıp düşününce yani.
Şaşırdım ben de.
İşte burada bana kalırsa bunu trend gibi yapmak. Abi işte kilo vermek için yapıyorum. Yani hani bana o hiç mantıklı gelmiyor. Evet. Yani kilo vermek için water fasting direkt bence anlamsız. Çünkü sürekli hani bunu mesela kendine şu an soruyorsan bu soruyu örneğin water fasting yapsam mı kilo vermek için? Büyük ihtimalle bunu yaptığında sürekli kendine bu soruyu her iki ayda bir daha soracaksın. Abi ya, yapsam mı acaba? Ben, çünkü aynı yani şey, mecburen bunu belki de senede 10-12 kere yapman gerekecek.
Bence insanlar neden sardı biliyor musun water fasting'e? Malum karantina var. İnsanlar sıkılıyor. Aksiyon yok, hareket yok. Bayılıyor herkes evde.
Aç da değiller. Yani orada, oturdukları aynen, için.
Adam orada Ed Stafford izliyor. Diyor ki ulan ben de yaparım bunu diyor. Aynen öyle. Yani tamamen şey ya. İnsanlar sıkılmış bence.
Evet abi, evet.
Kendini
evet.
Mazoşist bir
kesinlikle.
Mazoşist şeyler yaparak yani kendini eğlendiriyor ya da kendi üzerine deney yapıyor gibi. Yani düşünüyorum ben. Sıkılmanın bir sonucu olmalı.
Kesinlikle katılıyorum. Dediğim gibi 1-3 gün arasında sağlıklı bir bireysen arada dene. Hani yani. Keyifli de olabilir. Neden olmasın ki? Hani sonuçta
ya bir gün iki gün yaparsın da hani bu aynen. Hayatta kalma durumu değil ki abi. Ben kesinlikle. Hayatta kalma söz konusu olmadığı sürece niye kendimi aç bırakayım günlerce haftalarca?
Onu diyecektim.
Ya zaten... O zaman görürüm ne kadar hayatta kalabiliyorum.
Zaten zorunda kalınca hani şunun için yapılabiliyor. Mesela örneğin askersin. Tamam mı? Bir operasyonun var. Yani nasıl işe yarayabileceğini anlatmaya çalışıyorum. Ve şey yapman lazım. Hani aç kalacaksın, tamam mı? Mecbursun yani. Hani yiyemeyeceksin bir şey gibi bir durum veya hani herhangi bir sebepten dolayı. Buna öncelikle kendini alıştırıp gitgide daha da az öğünleyip öncesinde belli bir süre fasting yaparsan büyük ihtimalle o dönemde uzun değilse daha rahat atlatırsın.
Evet, adapte olacak.
Kesinlikle. Zaten. Çünkü metabolik adaptasyon evet. Var. Bunun haricinde veya otofaji dediğimiz hani vücudun yenilenmesi gibi bir sebep haricinde kesinlikle önermem.
Evet. O zaman bunu da burada kapatalım. Bu da destroyed. Abi peki çok kısa deyim yani biraz da uzun oldu. Biliyorum şimdi senin de vaktin falan.
Abi, hiç istedim. Ben keyif alıyorum. Tamam.
Ama şuna bir kısa değinmek istiyorum. Bir iki tane diyet miti.
Evet.
Bunlarda zayıflama fat burner app'lerinden çıkan şeyler sanırım. onların reklamlarında görüyorum çünkü genelde.
Evet abi ya.
Kan grubuna göre beslenme, of. Vücut tipine göre beslenme.
Evet.
Hani bu ne savaşçı avcı toplayıcı vücut tiplerine falan ayırmış.
Yok, o ondan mı bahsediyorsun? Şey değil bu. Endomorf, mezomorf.
Onlar da var. savaşçı toplayıcı.
Abi hangimiz savaşçıyız şu dönemde acaba?
Bir de yavaş metabolizma. Bunlara bir kısaca bunları da bir destroy etsek.
Abi ilk başta kan grubundan başladım. Onu destroy etmesi çok daha basit, çok evet. Daha keyifli. Çünkü hani destroy edecek bir şey yok. Abi ne zaman? 90'larda bir zaman, 1990'larda böyle neydi? Peter Dadamo mu? Peter Madamo mu? Öyle bir adam bir kitap yazıyor, tamam mı? Eat Right for Your Type diye. İsimler zaten. 4-4'le. Aynen kahveye var falan. burada adam diyor ki işte böyle bu grupta böyle beslen, şunu da böyle yap, böyle yap, şöyle yap. Sebebi de şu, diyor ki sen işte A grubu senin kanın, senin şu besinlere intoleransiyonun var. Yani birincisi intoleransiyon böyle bir şey değil. Yani hani kesinlikle kan grubuyla alakası yok ve çok daha şöyle hani senin genetiğin bu, senin anan bu, baban bu diye de intoleransiyon belirleyemeyiz. Yani hani her hastalıkta bile değişiyor. Yani laktoz intoleransın var diyorsun. Biri yoğurt yiyor, sütü belki bir bardak içiyor. Biri sadece yoğurt yiyip peynir yiyor. Biri onu bile yiyemiyor gibi evet. Gibi. Dolayısıyla bu biraz daha spesifik belirlenmesi gereken bir şey intolerasyon. Evet. Öyle laga luga bir durum değil. bunun yanında, bunun araştırmalarını da yapmışlar. Yani hani bayağı para harcanmış. Helal dedim yani. Baktım biraz. Çok yok ama. Mesela çok geniş bir araştırma var. Neredeyse 1500 kişiyi topluyorlar abi. Hepsini A grubu diyetini dayıyorlar, tamam mı?
Tamam.
Zaten hatırladığın kadarıyla, belki yanlış olabilirim bu konuda ama A grubu diyeti bu Mediterranean hani diyetin, Akdeniz diyetine herhalde en yakın olanı gibi bir şey. Zaten biliyoruz o diyetin genel olarak iyi olduğunu. Hani yani bunun bir sürü şeyi var. Hani genel olarak yeşilliğini, sebzeni, meyveni balık yemem iyi bir şey yani. Evet, hani yani. Problemin yoksa, bir alerjin yoksa. 1500'ünün de neredeyse hepsinde gelişim gözüküyor biomarkerların. Ama hani kan grubuna evet. Hiç bakılmaksın. Yani bunların arasında her kan grubu var.
Evet.
Yani direkt çok basit debunk edebildiğim bir şey. Dolayısıyla böyle yani. Başka bir şey demeyeceğim bu konuda. Gerek yok kan grubu, yani şu an bilimsel hiçbir dayanağı yok. Vücut tipine göre bu avcı toplayıcı şeyleri hani biraz hikaye. Hani şu anlamda hikaye, bir narratif kuruyorlar. Bir hikaye kuruyorlar ki sen de bir bağ yakalasın. Aynen. Sen o ürünü veya o fikri satın al.
Evet, bir yani. Koşullandırma yaparak onun üzerinden ürün satıyor. Bir de bunun kitaplarını çıkaranlar var ya.
Evet,
böyle
evet.
Kan grubuna göre beslenme. 5 cilt falan
beş böyle. 5 cilt boyunca adam yazıyor bunu. Hani üzerinde hiçbir kanıt yok. Adam 5 cilt boyunca yazmış.
Yanında da formen hediye. sopa gibi.
Abi ya. Yani yapacak bir şey yok o konuda. Ama şunu söyleyebilirim. Direkt bu şöyle diyemezsin. Hani işte mezomorfsun, endomorfsun, ektomorfsun diye senin makro dengen bu olacak, seninki bu olacak diyemezsin. Ama kişinin belli başlı sonuçlara göre makro dengesini değiştirmesi işine belli oranda yarayabiliyor. Yine bunun arkasındaki bütün sebepleri bilmiyoruz. Yani hani sana gidip de burada bak bu bir kimyasal, biyokimyasal sebepten dolayı işte bu adam endomorf, bu adam işte %25 karbonhidrata iyi sonuç veriyor. Bu adam ektomorf, bu adam %60'a iyi sonuç veriyor diyemem. Ama belli sonuçlar var bu şekilde alınabilen. Dolayısıyla burada benim önerim biraz deney yapılması. Evet. Yani kişinin üzerinde tabii ki aşırıya kaçmadan, böyle hani genel standartlardan çok şaşmadan karbonhidratın, özellikle karbonhidrat ve yağın dengesini, proteini olabildiğince, zaten çoğu insanda dediğin gibi çok çok çok benzer olacak kilosuna, kas kütlesine göre. Karbonhidratı ve yağı belli oranlarda yer değiştirip denemeler yapılabilir. Hı. Bunun belki belli avantajları olabilir. Ama şu an bize bilim ne vücut tipine ne de hani kan grubuna göre...
Zaten programın başında dedin yani yağlı karbonhidrat dengesi işte o kadar bir şey fark etmiyor.
Aynen
yani.
Öyle. Bilim bize hani bunların bizi sonuca götüreceğini göstermiyor. Evet. Yani buradaki problem belki bu thought experiment, yani düşünce deneyi olarak keyifli olabilir. Hani kan grubuna göre olur mu acaba? Hani vücut tipine göre olur mu acaba? Ama hani...
İşte böyle de olabilir ama böyle de...
Olur mu öyle?
Yazmış değil mi?
Aynen öyle. Hani burada şey önemli. Yani bu bizi çok yüksek ihtimal sonuca götürmeyecek. Yani sonuca götürülecek bir yöntem gibi değil de keyifli bir düşünce deneyi gibi bakılabilir bana kalırsa.
Abi peki sıradaki değinmek istediğim şey. Evet. Bu biraz böyle dediğim gibi aforoz bölümü gibi oldu. Konuyu atıyorum ve aforoz ediyoruz.
Aynen. Yok ediyoruz. Aynen. Kesiyoruz ortadan.
Instagram diyetisyen sayfaları biliyorsun fitness'tan sonraki yeni trend çok çoğaldı. Tabii bunun sebebi çok fazla diyetisyen mezunu olması.
Çok fazla. DYT.
Stajyer DYT. Lan stajyer.
Öyle o da nedir abi öyle.
İkinci günü şey diyor. Şekersiz tatlı falan diye böyle bir şeyler paylaşmış.
Abi çok net şeyler var. Mesela nedir yapman gereken? Oturacaksın işte diyeceksin ki böyle bir tane yemek. Abi bak burada işte yeşilliğinizi ihmal etmeyin. Abi. İşte koyacaksın. Benim de arada sırada
yaptığım... Tabak paylaşıyorsun şimdi.
Tabii ki. Benim ya de arada sırada yaptığım şey şeyler. Ben evet. Şey değil, eleştirmiyorum. Sadece
ya yok.
Sanki dışarıdan bir gözmüş gibi bakmaya çalışıyorum. Kesinlikle bir şey olması lazım. Böyle diyetisyen ama böyle fit gözüken bir diyetisyen. Kadın erkek fark etmez. Böyle önüne acayip bir tatlı alacak.
Evet.
Biz de tatlı yiyoruz diye fotoğraf çekilecek.
Abi benim hiç anlayamadığım bir şey. Şekersiz, unsuz, tatlı toplar. Ama tatlı değil. Hani şeker yok, un yok. What the fuck yani.
Nereden geliyor bu? Yani, nedir bu yani?
Ya hiç tatlı yeme. Ya da şunları şekersiz, unsuz diye sunmayın sana. Aynen çünkü tatsız öyle. Bir şey. Aynen. Ya bak anlatmak
tatsız
istiyorum.
Tatsız tatlılar.
Kardeşim benim şu an çok seviyor. Tam bir Z kuşağı olduğu için. Biz evet. Biraz ucundan Z kuşağı alıyoruz sanırım.
Gen Z.
Çok fazla ucundan. İşte Gigi Hadid takip ediyor. Ne bileyim Victoria's Secret mankenleri görüyor falan filan. Beslenme diyetlerini, trendlerini görüyor. Tabii. Evde kara buğdaydan kek yapmışlar.
Kara buğdaydan?
Kara buğday unundan.
Böyle hani düşün normal una göre nasıl daha böyle sert, dense böyle şey olacak.
Ya yani zaten hatayı yerken fark ettiler. Ben de tattım. Ve hani hayatımda yediğim en kötü şeylerden biriydi yani.
Onu bitirebilirler mi?
Nasıl bitireceksin ya işte, abi? Nasıl tıkayacağını hayal edemiyorum.
Muhtemelen bitti. Onu hatırlamıyorum ya ama kardeşim böyle oldu çünkü. Bir tadı kaçtı bıraktı yani. Ve kendi yapmıştı. Ben sadece malzemelere yazık olduğunu düşünüyorum.
Kara buğdaydan kek nedir abi?
Abi de kimden almış onu ya? Kim yapıyor böyle şeyler?
Değil mi?
Sanırım kara buğdayı kendi deneysel takılmış işte. Hani kara buğday yokmuş.
demiş ki işte un yerine karabuğday kullanırsam kilo veririm. Hani anladın mı?
Hayır hayır. Daha elitist ya. Daha elitist. Karabuğday daha iyi. Midemi daha elitist yapmam lazım.
Elitist yapmam lazım.
Çünkü cicadet falan öyle beslendi
işte. Abi abi ya bizim ülkede işte şey geldi ya, kinoa geldi, millet bulgurun yüzüne bakmamaya başladı. Yazıktır ya. Kaç yıldır.
Chia tohumu. Ne abi git kabak çekiyor yani.
Abi bak kaç yıldır bulgur yiyoruz, mis gibi, evet. Hiçbir eksiği yok kinoa'dan. Yani hani ama köylü. Birine kinoa tamam. Diyemiyorsun anladın mı?
Ama işte bulgur.
Bulgur.
Yani, bulgur ama bak aynen. Kinoa.
Kinoa.
Kinoa. Kinoa. Kanaraya bakar.
Bu aralar kinoa. Şeyi de duyuyorum çok. Dilsen sayfalarında da gördüm abi. Ne
çok atıyorlar ya.
Yulaf lapasına porridge diyorlar. Hani yani
ama tamam. Yulaf lapası fakir yemeği normalde.
Evet
bizim
ama
ülkede bizim pahalı. Ülkede işte o, Avrupa'yı kalıyor. Yarım kilosu 12,5 lira.
Porridge oluyor ya.
İsmi porridge oluyor Avrupa'yı kalıyor. Normalde porridge. Nedir bu hani değil mi? Mesela İngiltere'de, İskoçya'da şeyde falan böyle düşük şeylerin zamanında hani, sosyoekonomik kesimin mecburen yediği yemek.
Şey. Ha, abi mesela hani...
bir o zaman yiyorsun bir de kabızken yiyorsun.
Abi şey gibi British breakfast. Aynen, ya. Aynen. Adam orada işçi hani sabahtan yesin aynen. Akşama kadar çalışsın diye dayıyor.
Sen burada böyle şey.
Orada öyle sen orada bir, kendine İngiliz kahvaltısı hazırlarsın yani.
Abi işte hiçbiri onun kötü gibi. Değil. Şaka maka yani hani. Şimdi benim annem de diyor siyez ekmeği aldım bak bak diyor
nasıl nasıldır memleket sömürüsü yapıyoruz.
Hiçbiri kötü değil yani hani deney yapmak da yani böyle yemeklerde gayet keyiflidir eminim. Maddi durumları da yerindeyse insanların tabii ki denesinler alın neden olmasın farklı keyifler lezzetler ama yani hani
karabuğdaydan da kek yapmayın ben size
söyleyeyim yani. O çizgiyi bence de geçmiyor. Yani. Bir daha diyet yapamayabilirsiniz sonra. Öyle abi yani besinlere suçlu gözüyle bakıp alternatif arıyoruz. Bence hata.
Hata. Evet.
Yani sadece daha güzel tarifler yapmak için yeni alternatif besinler arayabiliriz. Ona okey.
Uf bu da destroy. Destroy.
Abi ya orada çok destroy edecek bir şey yok. Yani insanlardan bu tarz beklenti olduğu sürece mesela Instagram sayfaları da böyle olacak. Tamam. Yani göreceksiniz elinde sonra ben de böyle şeyler paylaşmak zorunda kalacağım yani.
Abi ciddi misin?
Yok abi. O denli değil. Benim mesela hiçbir zaman DYT yazmayacak. Instagram'da. Abi yani herkes yazıyorsa benim tek şansım onu yazmamak fark
senin
olmak için.
Profit yazacak.
Diyetisyen diye bırakıp direkt rap'e giriyormuş.
Bütün diyetisyenler böyle diss atıyorsun böyle. Karabuğday güzel mi? Taranayı önce falan böyle. Fena dissler.
Ay çok iyi. Of. Ne var? Bir tane daha var diye.
Bir tane daha var. Kirli beslenme, hani böyle kalorimi, günlük kalorimi kirli almam veya temiz almam gibisinden gelen sorular var, kafa karışıklığı
var. Facebook mu, clean eating, işte clean bulking mi, dirty bulking mi?
Ha ve yani normal diyelim ki kalorisini alıyor adam. Ben tamam proteinimi de alacağım, karbonhidrat makromu da alacağım, yağ makromu da alacağım ama bunu patates kızartması ve hamburgerden alacağım diyor.
Evet yani burada birincisi... Kilo verecek aynı şekilde. Eğer onu tutturursa çok daha zor olacak tutturması onu söyleyeyim. Yani hani ne kadar kirliden kastımız yani ne kadar dışarıdan yemeye ne kadar böyle fast food'a vesaire yönelirsen o makro dengesini tutturman o kadar zor olacaktır. Çünkü yani hani ne kadar dediğimiz gibi çok gerekli olmasa da vücutçuların vesaire böyle özellikle tavuk göğsü yemesi vesaire yani yağsız pilav yemesinin bir sebebi var. Çok mantıklı değil ama bunun sebebi o makroları aslında daha basit ve kolay bir şekilde oturtabilmek yerine. Ha, normal insan için kolay değil. Normal insan için ekstra zor. Çünkü günlük hayatına ters gidiyor. Bunun yanında o makro dengeni oturtsan bile vitamin, mineral alımın ve lif alımın özellikle ciddi anlamda düşecek. Ki biz bunları artık senelerdir biliyoruz ki bunlar vücudumuz için gereken şeyler. Yani hani bu artık şey gibi bir mevzu değil. Yine tabii ki değişebilir. Bilim her zaman değişiyor. Yani özellikle beslenme bilimi böyle şey gibi, fırtına gibi yani. Sürekli git. Ya ama Şunu biliyoruz ki bizim o sebzeyi, o meyveyi eğer alerjimiz yoksa, problemimiz yoksa tüketmemiz lazım ki vücudumuz düzgün bir şekilde fiziksel fonksiyonlarını işletebilsin kimyasal aynı zamanda. Bizim bunu yapabilmemiz için de belli oranda belli öğünlerimizi dengeli bir şekilde ayarlamamız ve temiz olması lazım. Bu demek değil ki aralara sokamazsın hani kirli beslenmeye örnek verilebilecek besinleri. Tabii ki de sokabilirsin. Bunları da abartmadığın sürece bunlar büyük ihtimalle ne uzun vadede seni hasta edecek ne de hani kilo vermeni, yağ yakmanı engelleyecek evet. unsurlar. Ha ben burada profesyonel sporcuya mesela bunu önermem. Çok daha fazla hani daha fazla düzgün özellikle hani besinin kaynağına da daha çok yönelmesini öneririm. Çünkü profesyonel sporcu dediğimiz şey artık hani o küçük yani ya milisaniye yani ya da hani o mikroluk şeylere aynen odaklanması gerekiyor. Dolayısıyla o neyi ne kadar daha düzgün, daha %100 yaparsa o kadar işine yarayacak. Öbür taraftan da yani hani her hafta kafanda o hamburgerle uyuyorsan gece yatağa yattığında yani ye onu. Yani hani o denli bir duruma girme ki o diyet devam edebilsin, yürürlülüğü olabilsin. Bununla birlikte çoğu insan makro saymayı pek beceremiyor. Böyle bir gerçek de var. Yani bunu yapabilsek, yapabiliyoruz desem bile belki ilk başta bir liste takip ederek başlamak. Hani öğünlerin nasıl olması gerektiğini, aslında hani kısmen böyle içgüdüsel olarak sana neyi seçmen gerektiğini oturtursa öncesinde. Hani çünkü çoğu insan adam akıllı cidden bilgisi yok yani hani Instagram vesaire haricinde. Bunu oturtursa daha sonrasında belli uygulamalarla şeylerle falan bunu... Kirli beslenmeyi de aralara koyarak daha rahat kontrol edebileceklerine evet. inanıyorum. Çünkü hani biz bunu koçlukta vesaire de görüyoruz. Direkt olarak adamın eline bu imkanı verdiğinde genelde o ilk iki hafta tutmuyor hiçbir zaman. Yani hani günün sonunda da insan oturup ya ben ne yapacağım şimdi hani zaten şaştı her şey diye daha da bozmaya ve yani daha da kuralları dağıtmaya yönelebiliyor. Onun dışında teorik olarak hiçbir problemi yok kirli beslenmenin. Teorik olarak. Dediğim gibi vitamin, mineral ve lif eksiği haricinde.
Yani zaten büyük çoğunluğu sıkıntılı.
Aynen öyle. Aynen öyle. Büyük çoğunluğu diyet yapmayı bilmediği için evet. problemli oluyor. Dolayısıyla önce bir düzgün beslenmeyi öğrenebilirsek evet. o zaman daha rahat halledebileceğimizi yani düşünüyorum.
Hani, şey diyelim hadi sen kirli besleniyorsun ama temiz besleniyorum diye de sadece tavuk pilav yiyorsun. Hani bunun gibi bir şey.
O da çok büyük problem. Heh, kesinlikle.
Sabah
bak, çok...
yulaf yumurta.
Harbiden.
Muz. Bir tane muz. Pilav. Tek aldığı şey meyve.
Mesela öyle diğer baktığında.
Şey, tavuk pilav.
Tabii canım öyle baktığında belki de hani böyle dışarıdan yani. Mangalını, ızgarasını yiyen adam yanında yediği sebzeyle garnitürle falan belki daha yani. Da çeşitli beslenmiş. Tabii. Daha da sağlıklı olmuş evet. oluyor. Sen evde dümdüz kupkuru tavuğunu dümdüz beyaz pirincini yapıp yemene nazaran. Bir de yeni bir şey çıktı abi. Bu da belki duymuşsunuzdur. Daha böyle yine yani içgüdüsel bir hani şey beslenme. Bayağı ne canın ne istiyorsa
ben şu an öyle besleniyorum mesela ve
onu diyecektim. Elinde sonunda mesela senin de ona daha benzer olduğunu düşünüyorum. Biraz daha içgüdüsel beslendiğini.
Intuitive eating.
Ha, gibi her intuitive eating. Elinde sonunda bende de mesela bakma hani ne kadar sürekli belli şeyleri düzenleyip yazıp ayarlasam da aslında günün sonunda o oyunu seçerken ben artık içgüdüsel davranıyorum. Yani hani onu ben önceden yazsam bile bir bakıma içgüdüsel davranıyorum. Bir yerden sonra bu seviyeye gelebiliyorsun.
Evet.
Ama bunun da yolu birazcık ana kuralları da öğrenmekten geçiyor. Hani evet. kalıbı genişletmek için önce kalıbın ne olduğunu çok öğrenmen doğru. lazım.
İlk önce bir oyunun kurallarını öğren ki aynen. ondan sonra oynayabilirsin.
Aynen öyle. Ondan sonra belli şeyleri tabii ki değiştirip kendine göre bükebilirsin.
Tabii
ki.
Aynen. Yani herkesin de amacının kilo vermek veya kilo almak olduğunu düşünmüyorum yani. Kesinlikle. Kilosunu korumaya çalışan insanlar kesinlikle. Da oluyor.
Şey olabiliyor sadece. Diyor ki abi ben 20 sene sonra mesela olur da bir hastalığı yakalanırımı korku olarak bir barındırabiliyor adam. Benim hani sağlıklı beslenmem lazım diyor evet. ama bilmiyor mesela nasıl yapacağını. Evet. Gibi o tarz durumlar olabiliyor. Öyle durumlarda dediğim gibi önce kuralları öğrenip belki belli bir listeye kısa bir süre uyup birazcık alışkanlık edindikten sonra artık daha içgüdüsel beslenmeye bence dönülebilir.
Evet. Çok güzel bir tavsiye. Abi bugün iyi ki geldin.
Abi bence de çok keyifli oldu
çok,
ya.
Çok keyifli oldu.
Ben hiç anlamadım nasıl geçti zaman valla. Hani bildiğin sohbet ettik yani. Bayağı güzeldi.
Yani bizim de zaten hani amacımız oydu podcast yaparken. Buraya çıkıp böyle kitaptan okur gibi anlatsak ne değeri kalacak.
Aynen
ne de
işin
bir podcast şeyi olacak, çok kültürü doğru. olacak. Biz de çok keyif aldık geldiğin için. Tam bir sene sonra. Bir senedir yazıyorduk sana. Sen de yeni geldin ama.
Abi bana özür dilerim. Harbiden 3 hafta önce gelecektim. 3 hafta oldu ya herhalde. Öyle bir şey oldu.
2-3 hafta oldu.
Yani Yüksel lütfen arayı açmayalım.
Yüksel yani burada bizim de belli biliyorsun sözleşmelerimiz var. Kontratlarımız
seneye 3. cilt için.
Senede bir program.
Abi ben çok keyif aldım. Hani yeniden beni çağırırsanız dediğim gibi büyük bir keyifle gelmek isterim. Müthiş.
Çok teşekkür ediyoruz. Umarım dinleyicilerimiz de sizler de bölümden keyif almışsınızdır ve umarım bir şeyler öğrenebilmişsinizdir veya kafanız açılmıştır biraz daha. Zaten hani amacımız o. Burada yoksa Yüksel gelip kasan otobüsünden bahsetse, ne bileyim beslenme biliminden bahsetse. Bu zaten hani artık herkesin bir tık uzağında olan şeyler.
Google'a girip okuyabilirler.
Yabancı dil biliyorsan.
Kesinlikle. Bizim amacımız bir pencereden daha bir bakış, evet, farklı bir perspektif, evet, sağlamak. O konuda bence de ben de umuyorum faydalı, evet, olduğunu.
Abi peki bir diss atmak ister misin buradan? Bütün diyetisyen sayfaları. Waterface diyetiler.
Neydi? Kara buğdayla tarhana. O güzel lan, güzel lan. Sevdim onu. Abi ya, yok herkes ekmeğinde ya.
O kadar da yuvarlak bir cevap vermezdi yani. Biraz
da. Abi yok, diz atmayacağım. Fakat...
Sen linç yiyeceksin. Linç. Abi o program dinlemez onlar.
Şimdi bak, gitgide artıyor. Bak, artıyor sürekli tanıdığım diyetisyenler. Her birinin sayfası var. Oğlum aralarında böyle yoga yapanı, işte gurusu murusu var bak. Bu insanlar sıkıntı insanlar çok. Çok böyle yakından rahatsız etmek istemeyeceğin insanlar. Hani adamların son çare olarak oradalar, anladın mı? Hani artık hayat öyle bir noktaya geliyor ki son çareleri, evet, onu işletmek.
Evet. Yani bu da bir moda, yani geçecek. Aynen. Yani sosyal medya bile ne kadar gideceği belli değil sonuçta.
Kesinlikle, aynen öyle. Abi ben bir rolün olmalı hayatta bana kalırsa. Evet. Bir işe yaraman lazım. Yani hani sadece gösterirsen ve bir işe yaramıyorsan o dediğin gibi eninde sonunda sönüp gidecek. Yani hani onu tutturamayacaksın, kalıcı olmayacak ve hani yarın bir gün Instagram olmadığında hiçbir şey olacaksın.
Evet. Yani. Çok çok doğru. Gerçekten yani. Yani iğne batırır gibi bir söz yani.
This işte.
İşte gerçek this. Trans Kafka style. Şu an herkes beyninden vurulmuş. O zaman bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar.